1. Korintoslar Mektup 10. bölümdeyiz. Bu bölümün konusu özgürlük ruhsat değildir. Yani İsa Mesih'e iman edenler özgürdürler ama onların özgürlükleri onların her şeyi yapmalarına bir ruhsat değildir. Halen Hristiyan özgürlüğüyle ilgili bölümdeyiz. Bu konu bu bölümde de işleniyor ve 11. bölümün ilk ayetine kadar devam ediyor. İsrail ulusu aracılığıyla canlandırılan bir başka özgürlük alanı göreceğiz. Kardeşler diyor 10. bölümün 1. ayetinde, atalarımızın hepsinin bulut altında korunduğunu ve hepsinin denizden geçtiğini bilmenizi istiyorum. Şimdi burada Pavlos nasıl başlıyor? Kardeşler sözüyle. Kardeşler 9. bölümün son ayetiyle bağlantılıdır ya da bağımlıdır. Pavlos Mesih'in yargı kürsüsü önünde onaylanmamayı değil, ödül almayı istediğini söylemişti. Bilmenizi istiyorum diyor Pavlos. Pavlos aslında bilgisiz kalmanızı istemiyorum diyen bu sözleri yazdığında kardeşlerin bu konuda bilgisiz olduklarından ya da onun kendilerine açıklayacağı herhangi bir şeyin bilincinde olmadıklarından emin olabilirsiniz. Korintos'taki kilise karışık bir kiliseydi. Yani hem Yahudiler ve hem de Yahudi olmayanlardan, uluslardan oluşuyordu. Günümüzde Yahudi Hristiyanlar sıra dışıdırlar ama ilk Hristiyanlar Yahudi olduklarından o günlerde Yahudi olmayan birisinin Hristiyan olması daha sıra dışıydı. Pavlos bütün atalarımız dediğinde cemaatin Yahudi kısmından söz ediyor. Bunlar Pavlos gibi Yahudiydiler ve aynı tarihe sahiptiler. Atalarımızın hepsinin bulut altında korunduğunu ve hepsinin denizden geçtiğini diye anlatırken tabii ki İsrail ulusunun Mısır'daki esaretten kaçıp Kızıldeniz'i geçtiği zamandan söz ediyor. Biliyorsunuz bu halk Mısır'da köleydiler ve Rab Musa aracılığıyla onları bu Mısır köleliğinden kurtardı ve vaat edilen ülke yoluna çıkardı. İşte arkadan gelen Mısırlılar bu halkı oldukça tedirgin etti. Musa ise Rab'be yalvardı ve Rab Musa aracılığıyla Kızıldeniz'i yardı ve bu halk o denizin arasından karşıya geçtiler. Musa'ya bağlanmak üzere diyor, hepsi bulutta ve denizde vaftiz edildi. Hepsi aynı ruhsal içeceği içti. Kendilerini izleyen ruhsal kayadan içtiler ve o kaya Mesih'ti. Ne var ki Tanrı onların çoğundan hoşnut değildi. Nitekim cesetleri çöle serildi diyor 2-5 ayetler arasında. Bu bir insanın ne kadar ileriye gidip de yine de imanlı olmayabileceğini gösterir. İsraillilerin Kızıldeniz'i geçerken sahip oldukları derin özgürlüğü gösteriyor. Musa'nın yasası henüz verilmemişti. Bu yüzden yasanın altında değildiler. Büyük bir özgürlükleri vardı ama bu özgürlüğü ne yaptılar bu insanlar? Kötüye kullandılar. Ayrıcalık nihai başarısızlığa karşı garanti değildir. Birçok zengin çocuğu bunu öğrenmek zorunda kalmıştır. Aynı şey politik alanda, iş dünyasında ya da sosyal dünyada kendilerine belirli ayrıcalıklar tanınmış birçok adam tarafından da öğrenilmiştir. Bulutun altındaydılar diyor Elçi Pavlos bu atalardan söz ederken. Yani kendilerine yol gösteriliyordu Tanrı tarafından. Denizden sağ salim karşıya geçtiler. Neden? Çünkü Musa aracılığıyla Tanrı denizi ikiye böldü. Bu nedenle onlar denizin karşı tarafına geçebildiler. Sonra çok ilginç bir şey söylüyor. Diyor ki hepsi Musa'ya bağlanmak üzere vaftiz edildi. Yine vaftiz sözcüğüne geliyoruz. Vaftiz birçok şey anlamına gelebilir. Yunanca baptiso olan sözcük için 20 anlam veren klasik Yunanca sözlüğü var. Çevirmenler bu sözcüğü hiçbir zaman tam olarak çeviremediler. Onun sadece bir çeviri yazısını yaptılar. Sözcüğü Yunanca'dan alıp diğer bir alfabeyle yazdılar. Bu yüzden yazarın kafasındaki düşüncenin tam olarak ne olduğunu söyleyebilmek oldukça zordur. Çünkü çevirmenler bunu yapmaya çalışmamışlardır. Sadece sözcüğü harf harf yazmışlardır. Birçok insan sözcüğü dogmatik olarak bir tek anlama indirgemiştir. Baptizo, özdeşleşmek anlamına gelir. Hatta suyla vaftizin anlamı da budur, özdeşleşmek. Mesih'le özdeşleşmemizden söz eder. Vaftizde, kutsal ruhun vaftizinde onunla gömüldük. Kutsal ruhun vaftizi budur değerli dostum. Şimdi, burada kısa olarak vaftize değineyim. Şimdi, vaftiz, bir şeyin içerisine batmak ya da dediğim gibi özdeşleşmek demektir. Bir Mesih imanlısı ne zaman vaftiz oluyor biliyor musunuz? İlk vaftizi. İlk ve son aslında. Bu İsa Mesih'e iman eder etmez gerçekleşiyor. Yani bir kimse İsa Mesih'e iman ettiğinde alınıyor ve İsa'nın bedenine konuluyor. Bir kimse İsa Mesih'e iman ettiği zaman ne oluyor o kimse? İsa Mesih ile özdeşleşiyor. Ha suyla vaftiz bunun bir dışa yansımasıdır. Ama asıl vaftiz iman ettiğimizde İsa Mesih'in bedenine konuluyoruz. Bu bir kere olur. Bu tekrarlanmaz. İmanlı evet Rabbe itaat eder ve daha sonra bunu dış dünyaya, kardeşlere tanıklık bazında suyla vaftiz olur. Suyla vaftizde de evet ben İsa Mesih'le özdeşleştim, onunla birleştim, onunla öldüm, onunla aşağıda kaldım yani ölümde ve onunla birlikte dirildim. Aslında suyla vaftizin anlamı budur. Bu da öyle birçok yerde olduğu gibi çocukların ya da gençlerin üzerine su serpmeyle değil, tam olarak suya batma ile gerçekleşir. Evet tekrar edeyim, vaftizde yani su vaftizinde Mesih'le ölüyorum, gömülüyorum ve diriliyorum anlamlarını biz ya da tanıklığını insanlara bildiriyoruz. Ama asıl vaftiz İsa Mesih'e iman ettiğimizde gerçekleşiyor. Tekrar edeyim, o zaman biz iman ile Mesih'in bedenine koyuluyoruz ve onunla özdeşleşiyoruz. Bizleri Mesih'in bedenine bir üye olarak koyar İsa'ya iman ettiğimizde. Hepimiz bir beden olmak üzere aynı ruhta vaftiz olduk diyor 1. Korintoslar 12 ayet 13'te. Pavlos 12. bölümde bunu ele alacaktır ve o zaman biraz daha buna ayrıntılı olarak bakacağız. Ama burada hepsinin Musa'ya bağlanmak üzere vaftiz edildiklerini yazıyor elçi Pavlus. Musa'ya bağlanmak üzere nasıl vaftiz edilmişlerdi? Musa'ya bağlanmakla vaftiz olunur mu? Musa'nın Kızıldeniz'de vaftiz töreni yapıp onları vaftiz ettiğini söylemeye kalkmayın. Çünkü Kızıldeniz'den geçerken ıslanmamışlardı bile. Üzerlerine su değmemişti. Rab mucize yoluyla o denizi ayırdı ve onlar karadan karşıya geçtiler. Çıkış kayıtları bize denizin içinden kuru topraktan geçtiklerini söyler. Tanrı Kızıldeniz'i onlar için kuruttuğunda onu iyice kurutmuştu. Hiç ıslanmamışlardı. Kuru toprak üzerinde yürümüşlerdi. Islananlar Yahudiler değildi. Kimler ıslandı biliyor musunuz? Mısırlılar. Onlar iliklerine kadar ıslanmışlardı. Öyleyse Musa'ya bağlanmak üzere vaftiz olduklarını söylediğinde belli ki sudan söz etmiyor. Bu kutsal ruhun vaftizi de değil. Çünkü Musa'ya bağlanmak üzere vaftiz edildiklerini söylüyor. Peki ne demektir bu? Bunun anlamı sadece Musa'yla özdeşleştikleridir. bu insanlar Musa ile özdeş oldular. İbraniler 11:29'da iman sayesinde diyor, İsrailliler Kızıl Deniz'den karadan geçer gibi geçtiler. Mısırlılar bunu deneyince boğuldular. Peki bu İsrailli halkın imanı var mıydı? Tabii ki onların imanı yoktu. En ufak bir olayda hemen şikayet ettiler. Arkasından Mısırlılar geldiğinde neredeyse Musa'yı taşa tutacaklardı. Demek onlarda bu iman yok. İsrailoğulları Musa'yla özdeşleşmişlerdi. İmanla Kızıl Deniz'den geçtiler. Dediğim gibi bu iman kimin imanıydı? Onların gerçek anlamda imanları yoktu. Çıkış kitabını ve ondan sonraki kitapları okuyun, yani Musa'nın diğer dört kitabını okuyun. Orada onların ne kadar sert enseli olduklarını görürsünüz. Evet, bu iman kimin imanıydı? Onların imanı olmadığı belli. Onların dediğim gibi hiç imanı yoktu. Olayları çıkıştan okuyun ve kendilerini o korkunç çöle götürdüğü için Musa'yı suçladıklarını, kerelerce suçladıklarını göreceksiniz. Öyleyse bu iman kimin imanıydı? Bu iman değerli dostum Musa'nın imanıydı. Denizin kenarına gidip Kızıl Deniz'e Tanrı'nın buyurduğu şekilde vuran Musa'ydı. Onları kuru toprak üzerinden geçiren Musa'ydı. Karşı tarafa geçtiklerinde Musa'nın şarkısını, Musa'nın ezgisini söylediler çıkış 15'te. Bu arada kutsal kitapta ilk ilahi ne zaman söyleniyor biliyor musunuz? Bundan haberiniz var mı? İşte çıkış 15. bölüm kutsal kitapta söylenen ilk ilahidir, ilk ezgidir. İsrail halkı Musa'yla özdeşleşmişti. Bunların hepsi kurtuluşumuzun değerli dostum, değerli kardeşim bir resmidir. Mesih ölüm sularından geçti ve bizler onun ölümü aracılığıyla çıkarıldık. Onunla özdeşleştik ve şimdi diri bir kurtarıcıyla özdeşiz. Mesih'e vaftiz olduk. Vaftiz bizi böyle kurtarır. Su vaftizi bizi kurtarmıyor. O bir resim, bir tanıklıktır. Ama Mesih'e konulmamız, Mesih'e iman etmemiz bizi kurtarıyor. İşte bu inayettir. İnayet hiçbir şeyi hak etmedik ve Rab bizi sevdiğinden dolayı kurtardı. Mesih aracılığıyla. Mesih'in adı kurtarıcı demektir. Ve Mesih kurtardığında biliyor musunuz? %100 kurtarır. Mesih kurtardığında aracıya falan da gerek yoktur. İman ettikten sonra efendim şu eksik ya da bu eksik deyip el koymak gerekir, yok şöyle yapmak gerekir, bunlara da ihtiyaç yoktur. Biz İsa'ya iman eder etmez Rab bizim geçmiş şimdiki gelecek günahlarımızı bağışlıyor. Biz Mesih'e konuluyoruz ve biz Mesih'te kurtarıldık ve bu nedenle kurtuluşumuz garantidir. Mesih'e konulmak, Mesih'e vaftiz olmak, evet bizim kurtuluşumuzun ne kadar garanti olduğunu gösteriyor. Mesih'e güvendiğimizde Kutsal Ruh'un vaftizi bizi dediğim gibi Mesih'e koyar. Suyla vaftiz, Mesih'e konulmamızı resimler ve çok önemlidir suyla vaftiz. Ama sadece törensel bir vaftizdir suyla vaftiz. Gerçek vaftiz Kutsal Ruh'un işidir. Bu da iman ettiğim anda gerçekleşir ve ben Mesih'in bedenine konulurum, Mesih'le özdeş olurum. Şimdi İsrail halkı Musa'ya vaftiz olmuşlar ve Kızıl Deniz'i geçebilmişlerdi. Hepsi aynı ruhsal yiyeceği yani manı yedi. Hepsi aynı ruhsal içeceği içti. Arkalarından gelen ruhsal kayadan içtiler ve o kaya Mesih'ti. Yani Mesih'i ortaya koyuyordu. Ne var ki diyor, Tanrı onların çoğundan hoşnut değildi. Nitekim cesetleri çöle serildi. Bütün bunlar neden bizim için kaydedilmiş? Paulus nedenini bize şöyle söylüyor. Bu olaylar bizim için uyarı niteliğindedir. Onlar gibi biz de kötülüğe özlem duymayalım diye. İlk 5 ayet, halkın bir ulus olarak tadını çıkarttığı özgürlüğü resmetmektedir, simgelemektedir. Şimdi de bu derinlikleri araştıran bölümde bu halkın özgürlüklerini kötüye kullandıklarını görüyoruz. Paulus bu durumu bize uyarlıyor. Bu olaylar bize ders olsun diye oldu diyor 6. ayette. Bu sizler ve benim için yazılmıştır değerli dostum. Bu yüzden ona iyi dikkat etmemiz gerekir. Tüm kutsal kitap bizim için yazılmıştır. Bu nedenle bizler kutsal kitabı devamlı, sürekli olarak okumalı, onun üzerinde düşünmeli ve oradan günlük gıdamızı almamız, dersleri almamız gerekir. Benim sürekli olarak kardeşlere kutsal kitabı okuyun, okuyun, okuyun dememin nedeni budur. Neye ve kime iman ettiğimizi iyi bilmeliyiz. Bunun da yolu ancak Tanrı sözünü çalışmakla mümkündür. İsrailliler bu harika özgürlüğe sahiptiler ve bununla ne yaptılar? Kötü şeyler arzuladıklarını söylüyor. Neydi bu kötü şeyler? Biraz geriye gidip görebiliriz derken halkın arasındaki yabancılar başka yiyeceklere özlem duymaya başladılar. İsrailliler de yine ağlayarak keşke yiyecek biraz et olsaydı dediler. Mısır'da parasız yediğimiz balıkları, salatalıkları, karpuzları, pırasaları, soğanları, sarımsakları anımsıyoruz. Şimdi ise yemek yeme isteğimizi yitirdik. Bu mandan başka hiçbir şey gördüğümüz yok. Yani Sayılar 11:4-6'da bunu okuyoruz. Kötü şeyler arzuladıklarını söylüyor Paulus. Peki neydi onların arzuladıkları bu kötü şeyler? Biraz ileriye gidip, yani Sayılar kitabına gidip onu orada görebiliriz. Sayılar 11. bölüm 4-6 ayetlerde bize şöyle der. Derken halkın arasındaki yabancılar başka yiyeceklere özlem duymaya başladılar. İsrailliler de yine ağlayarak ah keşke yiyecek biraz et olsaydı dediler. Mısır'da parasız yediğimiz balıkları, salatalıkları, karpuzları, pırasaları, soğanları, sarımsakları anımsıyoruz. Şimdi ise yemek yeme isteğimizi yitirdik. Bu mandan başka hiçbir şey gördüğümüz yok. İşte onların kötülükleri bu. Rab onlara çölde yiyecek sağlıyor. Onlar ne yapıyor? Nankörlük ediyorlar. Bizlere kötü şeyler arzu ettikleri söyleniyor. Pırasa, soğan ya da sarımsağın ne zararı var? Onları yeselerdi yanlarında pek insan duramazdı ama burada söylenmek istenen bu insanların Tanrı'nın isteği dışında olan şeyleri arzulamış olmalarıydı. Bu onların geriye gitmelerinin başlangıcıydı. Günaha yol açanın ne kadar sık bir biçimde arzu olduğunu hiç düşündünüz mü? Evet, gerçekte günaha yol açanın en başta geleni arzudur. Arzular günaha kapı aralar. Bu Aden bahçesinde başlamıştı. Kadın ağacın güzel meyvesinin yemek için uygun ve bilgelik kazanmak için çekici olduğunu gördü. Arzuladı bunu. Meyveyi koparıp yedi, yanındaki kocasına da verdi, kocası da yedi. Buradaki durum Tanrı'nın isteği dışında olan bir şeye arzu duymaktı. Peki arzu nedir? Psikologlar bastırılmış duygulardan ve yasaklardan söz ederler ve arzunun yaşamdaki en üstün şey olduğunu söylerler. Gerçekten öyle mi? Arzu nedir? Bu durumlarda Tanrı'nın isteği dışında olan bir şey istemektir. Bu dönemde onların bu şeylere sahip olmaları Tanrı'nın isteği değildi. Onlardan bazıları gibi puta tapanlar olmayın diyor Paulus. Nitekim şöyle yazılmıştır. Halk yiyip içmeye oturdu, sonra kalkıp çılgınca eğlendi. 7. ayet. Put, değerli dostum, hayatınızda Tanrı'nın yerine koyduğunuz herhangi bir şeydir. Evet, put, önünde eğildiğiniz bir resim değil. Put, Tanrı'nın yerine koyduğunuz her şey olabilir. Eviniz olabilir, malınız olabilir, arabanız olabilir, yazdığınız olabilir. Namınız, şanınız, şöhretiniz olabilir, eşiniz olabilir, çocuklarınız olabilir. Eşinizi, çocuklarınızı sevmeniz yanlış değildir. Hatta sevmemiz gerekir. Hem de çok. Ama hiçbir zaman hiçbir şeyi Tanrı'nın yerine koyamayız. Bunu yaptığımız an aslında o şey bizim putumuz oluyor. Para bir put olabilir. Para çok yararlıdır. Ama eğer parayı Tanrı'nın yerine koyuyorsak o para bizim putumuz olabilir. Pavlos sözlerine şöyle devam ediyor 8-10. Ayetlerde. Cinsel ahlaksızlığa düşmeyelim. Onlardan bazıları, yani Yahudilerden o dönemlerde bazıları böyle yaptı ve 23 bini bir günde yere serildi. Bazıları gibi Rabbi sınamayalım. Öyle yapanları yılanlar öldürdü. Kimileri gibi de söylenip durmayın. Söylenenleri ölüm meleği öldürdü. Ne kadar büyük bir uyarı bizler için. Ne kadar büyük bir ders bizler için. Pavlos halkın günahlarından bir kısmını sayıyor. Tabi bu olayları daha iyi anlayabilmek için çıkış kitabını, Leviller kitabını okumanız gerekir ve bunu salık veriyorum. Özellikle çıkış kitabı çok harika bir kitaptır. Özellikle kurtuluşu vurgulayan, kurtuluşun ne kadar önemli olduğunu ve kurtuluşun bütün detayları orada bizlere aktarılıyor. Bu nedenle aslında Musa'nın 5 kitabını özellikle okumanızı öneriyorum. Tabii tüm kutsal kitabı ama bunları ekstra olarak okuyun ve üzerinde düşünün. Evet, Pavlos halkın günahlarından bir kısmına değiniyor. Bu insanlar sürekli olarak Tanrı'ya karşı söylenip şikayet etmişlerdi. Bu Tanrı'nın isteği dışındaki şeyleri isteyen insanların güzel bir resmidir. Tanrı halkına her zaman, değerli dostum, her zaman iyi bir şey verir. Tanrı her zaman çocuklarının iyiliklerini ister. Onlara her zaman doğru ve güzel şeyleri verir. Ama bu Tanrı bilgeliğinde. Bizim istediklerimiz her zaman doğru olmayabilir, her zaman iyi olmayabilir. Bizim istediklerimiz o anda güzel gözükebilir ama onun sonunu görmüyoruz. Bu nedenle Tanrı'nın verdikleriyle yetinmesini bilmemiz lazım. Ya da bir şey istediğimizde yeni antlaşmanın öğrettiği gibi Rab eğer senin isteğinse demeyi unutmamamız gerekir. Evet, Tanrı halkına, Tanrı çocuklarına her zaman iyi bir şey verir. Bu o zaman da doğruydu, şimdi de doğrudur. Ama onlar sürekli olarak Tanrı'nın kendileri için isteğinin ötesinde bir şey istediler. Bu olaylar başkalarına ders olsun diye onların başına geldi ve çağların sonuna ulaşmış olan bizleri uyarmak için de yazıya geçirildi diyor Elçi Pavlos 1. Korintoslar 10. bölüm 11. ayette. Bütün bunlardan dersler almamız gerekir. Bütün bunlardan kendimize dersler çıkarmamız gerekir. Mesih inancında özgürlüğe sahibiz ama arzularımızın Tanrı'nın isteğine göre olması gerekir. Bunu anlamamız, değerli dostum, çok çok önemlidir.